Ayrım 12.
Şimdi de ciddiye alınmama tehlikesine aldırmadan UFO'lardan söz edeyim. UFO'lar Amerika'da, Filipinler'de, Batı Almanya'da ve Meksika'da görülmüşlerdi. UFO gördüğünü ileri sürenlerin %98'inin meteoroloji balonu, şimşek, garip bulut oluşumları, yeni tür uçaklar, hatta şafakta görülen garip ışık ve gölge oyunları gördüklerini kabul edelim. Kuşkusuz bunların bir bölümü de toplu heyecanın kurbanlarıydı. Ortada olmayan bir şeyi gördüklerini ileri sürüyorlardı. Bu arada kendinden söz ettirmeye meraklı olanlar da boş durmayarak basında türlü türlü haberler çıkarttırıyorlardı. Bütün bu kafadan çatlakları, yalancıları, isterikleri, ün düşkünlerine dikkate almazsak geriye içlerinde görevleri gereği gök olaylarına alışık kişiler bulunan geniş bir gözlemciler grubu kalıyor. Basit bir ev kadını bir çiftçinin düştüğü yanılmaya düşebilir. Ama tecrübeli bir uçak pilotu UFO görürse işin içinde bir iş olduğu ortaya çıkar. Çünkü bir uçak pilotu seraplara, şimşeklere, meteoroloji balonlarına alışıktır. Bütün duyularının tepkileri, özellikle kusursuz gözleri her an denetlenir, uçuştan birkaç saat öncesinden uçuş sonuna kadar alkol almasına izin verilmez. Üstelik bir pilot hiçbir zaman saçma sapan şeyler söylemeye yanaşmaz. Çünkü çok iyi ücret aldığı için işini çok kolaylıkla kaybedebilir. Bu durumda birçok pilot, hava kuvvetlerindeki görevliler de dahil, aynı hikayeyi anlatırsa dinleme zorunluluğu doğar. Ben UFO'ların ne olduklarını bilmiyorum. Bunların bilinmeyen akıllı yaratıklara ait uçan nesneler olduklarını da söylemiyorum. Ancak bu görüşe karşı çıkabileceğini de sanmıyorum. Dünyanın dört bir yanına yaptığım geziler sırasında ne yazık ki hiçbir UFO'ya rastlamadım. Bununla birlikte belgeleri olan doğrulanmış olayları aktarabilirim. 5 Şubat 1965 günü Amerika Savunma Bakanlığı iki radar görevlisinin raporunu incelemek üzere özel UFO bölümü kurulduğunu açıkladılar. 29 Ocak 1964 günü bu iki görevli Maryland Askeri Havalanı'nın radarında kimliği bilinmeyen iki uçan nesne görmüşlerdi. Bu nesneler havaalanına saatte 4350 mil gibi korkunç bir hızla güney yönünden yaklaşmışlar, alanın 30 mil yukarısında keskin bir dönüş yaparak radar menzilinden çıkmış ve kaybolmuşlardı. 3 Mayıs 1964'te içlerinde 3 de meteoroloji uzmanı bulunan birçok Avustralyalı sabahın erken bir saatinde gökyüzünü kuzeydoğu yönünde aşan büyük ve parlak bir uçan nesne gözlemişlerdi. Görgü tanıkları daha sonra NASA yetkililerine şeyin nasıl taklalar attığını ve küçük bir nesnenin nasıl ona yaklaştığını anlatmışlardı. Küçük nesne parlak kırmızı bir ışık çıkararak gözden kaybolmuş, büyük şey ise kuzeydoğu yönünde uzaklaşmıştı. Meteoroloji uzmanlarından biri, bugüne kadar bu UFO hikayeleriyle hep alay etmiştim. Ne söyleyeceğim şimdi demişti. 23 Kasım 1953'te Michigan'daki King Cross Hava Üssü'nün radarında kimliği belirlenemeyen bir uçan nesne görülmüş ve o sırada F-86 uçağıyla talim uçuşu yapan uçuş temini Wilson'a nesneyi izleme izni verilmişti. Radar merkezindeki bütün görevliler Wilson'ın kimliği belirlenemeyen nesneyi 160 mil kadar kovalamasını gözlemişlerdi. Birden iki uçan gövde ekranda iç içe gelmiş ve temen Wilson'a yapılan bütün radyo çağrıları karşılıksız kalmıştı. Olayı izleyen günlerde olayın geçtiği her yer arama birliklerince karış karış taranmış, Superior Gölü'nde yağ izleri bulmak umuduyla aralıksız araştırmalar yapılmıştı. Ancak hiçbir şey bulunamamıştı. Uçuş temini Wilson ve uçağından kesinlikle hiçbir iz yoktu. 13 Eylül 1965 gecesi saat 1 dolaylarında polis çavuşu Bertrand, Exeter yakınlarındaki bir geçitte arabasının direksiyonu başında çıldırmış gibi oturan bir kadına rastladı. Kadın daha ileriye gitmeyeceğini, çünkü kırmızı ışıklar saçan dev gibi bir şeyin kendisini 101 numaralı yola kadar kovaladığını sonra ormana dalıp kaybolduğunu söylüyordu. Orta yaşlı polis memuru kadının biraz deli olduğunu düşündü ve üstünde durmadı. Az sonra arabasının telsizinden derhal merkeze gelmesi bildirildi. Merkezde meslektaşı Gin Toland, genç bir adamın parlak kırmızı ışıklar saçan bir nesneden kaçtığını söylediğini anlattı. İki arkadaş birkaç polis memuru daha alarak arabayla devriye gezisine çıktılar. Bu aptalca hikayenin mantıklı bir açıklamasını buluruz umuduyla iki saat kadar çevreyi araştırdılar. Herhangi bir olağanüstülüğe rastlamayınca dönmeye karar verdiler. Altı atın durduğu bir çayırlıktan geçerlerken birden atlar çıldırmışçasına kaçmaya başladılar. Hemen ardından ortalığı kıpkırmızı bir ışık kapladı. Genç bir polis memuru kendini tutamayarak "Orada, oraya bakın!" diye bağırdı. Gerçekten de ateş saçan kırmızı bir nesne ağır ağır ve gürültü çıkarmadan arabanın üstüne doğru geliyordu. Hem de ağaçların üstünden, yani uçarak. Bertrand hemen telsize sarılarak merkez aradı ve Toland'a nesneyi kendi gözleriyle gördüğünü söyledi. O arada yol kenarındaki çiftlik ve komşu tepelerde kıpkırmızı bir ışıkla kaplanmıştı. Yanlarında ikinci bir polis arabası durdu. İçinden çıkan memur "Allah kahretsin!" diye bağırdı. "Toland'a bağırmanı işittim telsizde. Delirdiğinizi sandım. Fakat şuna bak." Esrarengiz olayın soruşturması sırasında 58 kişinin ifadesi alındı. Aralarında meteoroloji uzmanları ve kıyı koruma görevlileri, başka bir deyişle bir meteoroloji balonu helikopterden ya da uydu bir uçağın ışıklarından ayırabilecek güvenilir gözlemciler de vardı. Ortaya çıkan raporda bir takım beyanlar vardı ama kimliği belirlenemeyen uçan nesne hakkında hiçbir açıklama yoktu. 5 Mayıs 1967'de Côte d'Or Belediye Başkanı Ban Marito yoldan 650 metre içerideki bir yonca tarlasında garip bir deliğe rastladı. Delik 5 metre çapında 30 santim derinliğinde bir daireydi. Dairenin her yanında 10 santim derinliğinde ince yollar çıkıyordu. Yolların bittiği yerlerde ise 35 santim derinliğinde delikler göze çarpıyordu. Toprağa ağır bir metal parmaklık bastırılmış gibiydi. Bunlardan da şaşırtıcı olarak gerek deliklerde gerekse yollarda morumsu beyaz bir toz vardı. Marleyans dolaylarındaki bu tarlayı kendi gözlerimle gördüm. O izleri hayaletler bırakmış olamazdı. Bu olaydan ne gibi sonuçlar çıkarmalıyız? Birçok insanın, bazen bütün bir okült topluluğunun apaçık gördükleri olaylar karşısında gerçekliğe sığmayan tutumlara girmeleri üzücüdür. Bu insanların bir takım ön yargıları yüzünden ciddi bilginler gülünç olma korkusuyla gerçekleri incelemekten kaçınmaktadırlar. 6 Kasım 1967 günü Alman televizyonu ikinci programında yer alan "Uzaydan saldırırlar mı?" korkusu konulu konuşmada bir Lufthansa uçağının kaptan pilotu kendisinin ve dört arkadaşının görgü tanığı oldukları bir olayı anlattı. 15 Şubat 1967 günü San Francisco'ya inişten 10-15 dakika önce uçakların çok yakınında 10 metre çapında çok parlak ışıklar saçan bir nesne görülmüş ve bir süre birlikte uçmuşlardı. Gözlemlerini Colorado Üniversitesi'ne göndermişler ancak üniversite yetkilileri başkaca bir açıklama bulamadıklarından pilotların gördüğü uçan nesnenin atılan bir uydudan kopan bir parça olduğunu açıklamışlardı. Kaptan pilot 1 milyon millik uçuş tecrübesinden sonra ne kendisinin ne de meslektaşlarının düşmekte olan metalin çeyrek saat havada asılı kalabileceğine, öylesine büyük boyutlarda olabileceğine ve uçağın hızına uyarak uçabileceğine inanmadıklarını belirtti. Üstelik yanlarında uçmuş olan UFO yerden de 3 çeyrek saat gözlenebilmişti. Kaptan pilot hiç de hayalperest bir adam izlenimi vermiyordu. 21 ve 23 Kasım 1967 tarihli Die Studentenzeitung'lardan iki haber. Belgrad, özel muharebimizden. Son birkaç gün içinde Güneydoğu Avrupa'nın değişik bölgelerinde kimliği bilinmeyen uçan nesneler görülmüştür. Hafta sonunda Agramlı bir amatör astronom bu parlak gök nesnelerinden üçünün resmini çekmeyi başarmıştır. Ancak uzmanlar Yugoslav gazetelerinin baş sayfalarını kaplayan bu fotoğraflar hakkındaki görüşlerini açıklaya dursunlar, Montenegro'nun dağlık bölgelerinden yeni UFO'ların görüldüğü bildirilmiştir. O dolaylarda çıkan orman yangınlarına UFO'ların yol açtığı ileri sürülmektedir. Özellikle Ivan Grant köyü sakinleri son birkaç gündür her akşam ışıklar saçan çok garip uçan nesneler görüldüğünü söylemektedirler. Yetkililer o dolaylarda gerçekten birkaç orman yangınının baş gösterdiğini ancak bunlardan hiçbirine neyin yol açtığının anlaşılmadığını açıklamışlardır. Sofya. Bulgaristan'ın başkenti Sofya üzerinde bir UFO görülmüştür. Bulgar haber ajansı BTA'nın bildirdiğine göre UFO çıplak gözle de görülmüştür. BTA, uçan gövdenin önce güneş yuvarlağından büyük olduğunu, sonra trapez biçimi aldığını belirtmektedir. Sofya'da teleskoplarla da gözlenen nesnenin güçlü ışınlar yaydığı bildirilmektedir. Bulgar Hidroloji ve Meteoroloji Enstitüsü, uçan gövdenin kendi gücüyle hareket ettiğini ve yerden 29 kilometre yukarıda uçtuğunu açıklamışlardır. 1967 sonbaharında yapılan 7. Uluslararası UFO Araştırmacıları Dünya Kongresi'nde uzay yolculuğunun babası olarak bilinen Werner ve von Braun'un öğretmeni Profesör Hermann Oberth, UFO'ların hala bilim dışı bir sorun olduklarını ancak bunların bilinmeyen dünyaların uzay gemileri olabileceklerini söyledi. Kuşkusuz bu gemileri kullanan ve yapanlar bizden kültürel açıdan çok ileri kimselerdir. Olayları yeterince değerlendirecek olursak onlardan çok şey öğrenebiliriz. Dünyadaki roket gelişmelerinde büyük katkısı olan Oberth, Güneş sisteminde bile bizim anladığımız biçimde hayat için gerekli koşulların var olduğu gezegenler bulunabileceğini söylemektedir. Kendisi de bilim araştırmacısı olan Oberth, ciddi bilim adamlarının da başlangıçta hayali gibi görünen sorunlarla uğraşmalarını istemektedir. Bilginler doymuş kaz gibidirler. Yeni düşünceleri hemen budalaca diye nitelerek kafalarına sokmazlar. 17 Aralık 1967'de ikinci düşünceler başlığı altında D. Zeit şöyle diyordu. Ruslar yıllardır batıdaki uçan daire heyecanıyla alay edip durmuşlardı. Bu yakınlarda Pravda'da böyle garip gök araçlarının var olamayacağını belirten resmi bir yalanlama çıkmıştı. Şimdi ise Hava Kuvvetleri generallerinden Anatoly Stalaskov bütün UFO raporlarını inceleyecek bir komite başkanı atanmıştır. Bu durumla ilgili olarak Times gazetesi şunları yazmaktadır. UFO'lar ister toplu hayallerin ürünü olsun, ister Venüslü ziyaretçiler oldukları ileri sürülsün, isterse tanrısal bir uyarma olarak kabul edilsinler, haklarında mutlaka bir açıklama olmalıdır. Yoksa Ruslar hiçbir zaman bir soruşturma komisyonu kurmazlardı. 30 Haziran 1908 sabahı saat 07:17'de Sibirya'da görülen olay uzaydan gelen nesneler konusunda en ilginç olanıdır. Trans-Siberyan demiryolunun yolcuları güneyden kuzeye doğru kayan bir ateş topu görmüşlerdi. Bu parlak kütlenin stepte kaybolmasından az sonra gök gürültüsünü andıran korkunç bir ses treni sarsmış, ardından kesintisiz patlamalar duyulmaya başlamıştı. Dünya üzerindeki bütün sismograf istasyonları hatırı sayılır bir yer sarsıntısı kaydetmişler, olayın merkezinden 885 kilometre uzaklıktaki Irkutsk'taki sismografın iğnesi bir saat boyunca durmadan titremiştir. Gürültü ise yarı çapı 1000 kilometreyi aşkın bir alanda duyulmuştu. Sürülerle rengeyi ölmüş, göçebeler çadırlarıyla birlikte göğe uçmuşlardı. Görgü tanıklarının ifadelerinin toplanmasına ancak 1921'de o da Profesör Kulik'in ön ayak olmasıyla başlandı. Kulik ayrıca Tiag'ın bu seyrek nüfuslu bölgesine yapılacak bir araştırma gezisi içinde para toplamayı başardı. 1927'de Tunguska'ya varan bilim adamları dev bir göktaşının yarattığı bir kraterle karşılaşacaklarına inanıyorlardı. Ancak olayın geçtiği bölgeye varınca yanıldıklarını anladılar. Patlamanın merkezinden 60 kilometre kadar uzaktan başlamak üzere hiçbir ağacın tepesi yoktu. Merkeze yaklaştıkça çevre daha da çoraklaşıyordu. Merkezde ise bütün ağaçlar telgraf direkleri gibi yontulmuş, en iri ağaçlar dışa doğru parçalanmışlardı. Daha kuzeye ilerleyen bilim adamları her yanda geniş çapta bir yangının izlerine rastlayınca bölgede korkunç bir patlama olduğu kanısına vardılar. Bataklık toprakta türlü boylarda deliklerle karşılaşınca gök taşlarından kuşkulanarak toprağa kazdılar. Ancak hiçbir kalıntı yoktu. Ne bir demir, ne bir nikel, ne de bir taş parçası. Araştırmaya 2 yıl sonra daha büyük bir delme araçları ve geliştirilmiş teknik araçlarla devam edildi. Ancak 35 metre derinliğe kadar kazıldıysa da hiçbir göktaşı kalıntısı bulunamadı. 1961 ve 1963 yıllarında Sovyet Bilimler Akademisi Tungsk'a 2 araştırma ekibi daha gönderdi. 1963'teki ekibe jeofizikçi Solotov önderlik ediyordu. Bu sefer en modern teknik araçlarla donatılmış bilim adamları Sibirya patlamasının nükleer bir patlama olduğu sonucuna vardılar. Bir patlamaya yol açan belirli fiziksel büyüklük oranları bilinirse o patlamanın türü de ortaya çıkar. Tunguska patlamasında çok büyük ışın enerjisi saçıldığı biliniyordu. Bilim adamları patlama merkezinden 17,5 kilometre ötede bile radyasyon etkisiyle kavrulmuş ağaçlar bulmuşlardı. Ancak yaş bir ağacın ateş alabilmesi için santimetre karesine 70 ila 100 kalori arasında ışın enerjisi düşmesi gerekiyordu. Zaten patlamanın şimşeği öylesine parlaktı ki uzun süre 199,5 kilometre uzakta bile ikinci gölgeler yaratmaya devam etmişti. Bu ölçümlerden yararlanarak patlamada ortaya çıkan ışın enerjisinin 2.8 çarpı 10 erk dolaylarında olduğu hesaplandı. Araştırmacılar 17,5 kilometrelik alan içindeki ağaçların küçüklü büyüklü dallarının karbonize olduğunu görmüşlerdi. Bu da ani bir ısınmanın söz konusu olduğunu gösteriyordu. Yani dallardaki karbonlaşma bir orman yangını değil bir patlama sonucu ortaya çıkmıştı. Üstelik karbonlaşmanın görüldüğü ağaçlar ışığın süzülmesine engel olacak gölgelerin bulunmadığı yerlerdeydi. Böylece ağaçların radyasyona hedef oldukları kesinlik kazandı. Bütün bu etkilerin bir araya toplanması 10 üstü 23 erklik bir enerji oluşturuyordu. Bu enerji 10 megatonluk bir atom bombasının yok edici gücüne eşitti. Bütün incelemeler bir nükleer patlamanın söz konusu olduğunu gösteriyor, kuyruklu yıldız çarpması ya da göktaşı düşmesi gibi iddiaları temelden çürütüyordu. 1908 nükleer patlaması için ne gibi açıklamalar yapılmıştı? 1964 Mart'ında Leningrad gazetelerinden Sivas'ta Canis takım yıldızındaki gezegenlerden birinde yaşayan akıllı yaratıkların dünya ile ilişki kurmak istedikleri ileri sürüldü. İddiayı savunan Henrik Altov ve Valentin Shurileva Sibirya'daki patlamanın 1853 yılında Hint okyanusundaki Krakatoa yanardağının patlaması sırasında uzaya dağılan çok güçlü ve yoğun radyo dalgalarına bir karşılık olduğunu belirtiyordu. Uzak yıldızlardaki varlıklar bu radyo dalgalarını uzaydan gelen sinyaller olarak değerlendirmişler ve gerektiğinden çok güçlü bir lazer ışınını dünyaya yöneltmişlerdi. Işın Sibirya üstlerinde atmosfere çarpınca maddeye dönüşmüştü. Bu açıklamayı biraz zorlanarak hazırlanmış izlenimi verdiği için kabul edemiyorum. Olayı antimaddenin toprağa çarpmasıyla açıklamak isteyen teoriyi de kabul etmiyorum. Uzayın derinliklerinde antimadde bulunduğuna kesinlikle inanıyorsam da Tunguska'da izine rastlanabileceğini sanmıyorum. Çünkü madde ile antimaddenin çarpışması ikisinin de yok olmasıyla sonuçlanır. Üstelik bir antimadde parçasının dünyaya kadar madde ile çarpışmadan gelebilmesi çok uzak bir ihtimaldir. Ben nükleer patlamanın bilinmeyen bir uzay gemisinin enerji pilinin patlaması sonucu ortaya çıktığını ileri sürenlerin görüşüne katılıyorum. Garip bir görüş mü? Belki. Ama hiç olmazsa imkansız değil. Tunguska göktaşı hakkında raflar dolusu kitap vardır. Ancak en önemli bilgilerden biri patlama merkezindeki radyoaktivitenin bugün bile başka yerlerde olduğundan iki kere fazla olduğudur. Ağaçların ve yaş çemberlerin dikkatle incelenmesi radyoaktivitenin 1908'den sonra gözle görülür biçimde arttığını doğrulamaktadır. Bu olay ve başkaları hakkında tek ve kesin bir bilimsel delil ortaya konuncaya kadar hiç kimsenin hem de neden göstermeksizin bir takım açıklamaları reddetmeye hakkı yoktur. Güneş sistemimizdeki gezegenler hakkında bildiklerimiz çok kolay anlaşılır türdendir. Bizim anladığımız biçimde hayat, o da kısıtlı miktarlarda yalnızca Merih'te gelişebilir. İnsan hayatı kendi aklının yarattığı teorik bir sınıra hapsetmiştir. Bu sınırın adı ekosferdir. Güneş sistemimizde yalnız Dünya, Venüs ve Merih ekosferinin sınırına girerler. Bununla birlikte hayatın yalnız bizim anladığımız biçimde olmayacağını, bilinmeyen hayat türlerinin gelişmek için bambaşka koşullar arayabileceğini unutmayalım. 1962 yılına kadar Venüs'te hayat olduğuna inanılıyordu. Mariner 2'nin Venüs'e 33.789 kilometre yaklaşarak yolladığı bilgiler bu gezegeni de kural dışı bıraktı. Mariner 2'den gelen raporlar Venüs'ün aydınlık ve karanlık yanlarındaki yüzey ısısının 420 derece santigrat olduğunu bildiriyordu. Böyle bir ısıda su bulunması imkansızdı. Ancak erimiş metallerden oluşan gölcükler bulunabilirdi. Böylece Venüs'ü dünyanın ikiz kardeşi olarak niteleyen düşünce de kökten yıkılmış oldu. Bununla birlikte yüzeyde bulunan karbonla karışık hidrojenin her türlü bakteri için yetişme ortamı olabileceği inancı yerleşti. Yakın zamanlara kadar bilginler Merih'te hayat olmasının düşünülemeyeceğini ileri sürüyorlardı. Ne var ki bir süredir bu iddia zorlukla düşünülebilir biçimi almıştır. Çünkü Mariner 4'ün başarılı Merih seferi istesek de istemesek de Merih'te hayat olabileceğini ortaya koymuştu. Hatta komşumuz Merih'in sayısız bin yıl önce bir uygarlık barındırmış olması bile mümkündür. Her durumda da Merih'in ayı olan Phobos özel bir dikkat ve inceleme gerektirir. Merih'in iki ayı vardır. Phobos ve Deimos. Bunlar Amerikan astronomi uzmanı Asap Hall tarafından 1877'de keşfedilmeden önce de biliniyordu. 1610 yıllarında Jonas Kepler Merih'in yanında iki uydu bulunduğundan kuşku duyuyordu. Üçüncü kaset, ikinci yüzün sonu. Lütfen dördüncü kasete geçiniz.